أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Değerli kardeşler, geçen hafta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıktan davet yaptığını ve davete başladığını işlemiştim. Kısaca hatırlatmak istiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile ona iman eden sahabe-i kiramın sayısı takriben 40 kişi olunca, özellikle sonlara doğru da Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in de iman etmesiyle Müslümanlar güçlenmiş olmuşlardı. Yani güçlenmişlerdi. 3 sene ara geçtikten sonra Allah-u Teala artık davetin açıktan yapılması gerekli olduğunu beyan etti Resulüne ve emretti. Artık bundan sonra davetini, İslam'ı, tevhidi bundan sonra açıktan yap. Ve ona Şuara suresi 214. ayetini indirdi. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ En yakın olan akrabanı, sülaleni uyar. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sana tabi olan müminlerden de rahmet kanıtlarını ger. Onlara karşı şefkatli ol, merhametli ol. Yani bundan sonra sizleri çok zor bir süreç bekliyor. Gerek seni ve gerek sana iman eden, senin peşinden giden, sana destek veren kimseler de bundan sonra çok eziyetlere artık düçar olacaklar. O sebeple sen onlara karşı güzel davran. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Sana isyan edenlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan beriyim. Yani sen zorbacı değilsin, zorla yaptıramazsın. Sen sadece davet edicisin. İsteyen iman eder, isteyen küfründe devam eder. Evet, bu ayet indikten sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sülalesini ve Kureyşleri topladı ve onlara daveti açıktan yaptı. La ilahe illallah haykırdı. Ve kendisinin Resul olduğunu, kendisine Kur'an indiğini ve İslam dininin artık son bir din olduğu, onların dininin batıl bir din olduğu, putlara tapmanın tamamıyla yanlış ve boş olduğu, bundan sonra hayatlarını tamamıyla değiştirmeleri gerektiği ve son din olan İslam dinine tabi olmaları gerektiği, çünkü Allah-u Teala katında artık Yahudilik, Hristiyanlık, Müşriklik, Mecusilik hiçbir dinin kabul edilmeyeceği, sadece İslam dininin kabul edileceğini haykırınca genel anlamda tabi ona tepkiler gelmeye başladı. Ve özellikle de ilk tepki amcasından geldi. Ebu Leheb amcası, tebben neke ya Muhammed haşa, senin ellerin kırılsın, senin ellerin kurusun ya Muhammed haşa, sen bunun için mi bizleri topladın diye tepkisini göstermiştir. Ve onun hakkında tebbet yede ebi lehebin ve teb suresi inmiştir. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetini haykırdıktan sonra tabi her tarafta artık onun daveti konuşulmaya başlandı. Her bir kabile, her bir ev, çarşılarda, evlerde, panayırlarda, sağda solda sefere giderken, seferden dönerken gelen kabilelere anlatmaya başladılar. Bir peygamber çıkmış, yani bir adam çıkmış, peygamber olduğunu iddia ediyor. Bizim dinimizin batıl bir din olduğunu, bu tapmış olduğumuz ilahların sahte ilahlar olduğunu, tamamıyla bunları lağvetmemiz gerektiğini ve iddia ettiğine göre kendisine semadan Kur'an-ı Kerim indiğini, vahiy geldiğini, bir meleğin gelip ona vahiy getirdiğini iddia ediyor diye her tarafta konuşmaya başladılar ve karalama kampanyasına başladılar. Genel anlamda maalesef insanların genel anlamda tabiatı, ancak Allah'ın hidayet ettiği müstesna, genel anlamda insanoğlu maalesef Allah'ın dinini kabul etmiyor. Bugün dünya üzerinde de dikkatliyseniz Allah'ın dinini, Allah'ın tevhidini, Allah'ın şeriatını kabul eden insanların sayısı az. Hem de çok az. Genel anlamda insanlar reddediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde de böyle bir şey oldu. Tabi çok zor bir süreç artık bekliyordu. Gerek Peygamber Efendimiz'i ve gerek sahabe-i kiramı. Çok zor bir süreçti artık. Bundan sonra artık eziyetler, hakaretler, açlıkla yani karşı karşıya kalma, yurtlarından belki sürgün edilme, işkenceye tabi olma ve öldürülme ve hemen hemen hepsini de fazlasıyla yaptılar tabi. Allahu Teala ayet indirdi bu arada. Fasda bima tu'mar ve arid anil müşrikin. Sana emredileni sen açıktan anlat. Sana vahyolunanı sen beyan et. Sana düşen Allah'ın dinini haykırmaktır, Allah'ın dinini beyan etmektir ve müşriklerden yüz çevir. Yani onlara dalaşma, onlarla çatışmaya girme, onlarla savaşma. Çünkü savaşma zamanı değildi. Sadece davet zamanıydı. Çünkü Müslümanlar zayıflar. Ancak yani davet etmekle mükelleftirler. Savaşacak durumda değillerdi. Karşı duracak durumda değillerdi. Böyle bir şeye kalkışmış olsalardı davet baştan sönecekti. Allah'ın emriyle sadece davet üzerinde durulması gerektiği ve savaşılmaması gerektiği buradan anlaşılıyordu. İnna kefeynâkel müstehziîn, o seninle alay edenlere biz kafi geleceğiz. Sen merak etme, yani biz seni müdafaa edeceğiz. Ellezîne yec'alûne ma'allâhi ilâhen âher, o kimseler ki Allah'la beraber başka bir ilah ediniyorlar. Yani Allah'a ortak koşuyorlar. Fesevfe ya'lemûn, ve sonra bilecekler. Onların nasıl batıl bir din üzere oldukları ve İslam dininin, tevhid dininin hak bir din olduğunu anlayacaklar. Ve lekad na'lemu enneke yadîku sadruke bimâ yakûlûn. Ve biz biliyoruz ki senin göğsün daralmaktadır onların sözlerine binaen. Yani sana hakaret ediyorlar, seninle alay ediyorlar. Sana kötü sözler söylüyorlar, ittihamlarda bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Evet, sen üzülüyorsun, daralıyorsun. Biz biliyoruz bunu. Ama nedir? Sabretmen lazım. Ve Allahu Teala sürekli ayetler indirip eski ümmetlerden bahsediyordu. Resulullah Efendimiz'e, Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona iman eden sahabeye. Çünkü eziyetlere maruz kaldılar ilk etapta. Sözlü eziyetlere maruz kaldılar. Daha sonra fiili eziyetlere artık dönüştürdüler. Ve eski ümmetlerden özellikle Allahu Teala bahsetmeye başladı. Eski peygamberlerden, peygamberler de aynı eziyetlere maruz kaldılar. Onlar da sıkıntılar çektiler. Hazreti Musa'dan anlattığı Allahu Teala, Hazreti İsa'dan anlattığı, Hazreti Yahya'dan, Hazreti Zekeriya'dan, Hazreti Yusuf'tan, Hazreti Nuh'tan, diğer peygamberler ve özellikle de Nuh Aleyhisselam'ın tabi hayatı çok büyük bir ibretti yani. Gerek onlar için ve gerek bizler için özellikle Nuh Aleyhisselam'ın sabrı, 950 sene boyunca tevhidi haykırması ve kavminden gelen tepkiye karşı da sabretmesi, tabi bu basit bir şey değildi. Ve bu şekilde teselli ediliyordu Müslümanlar, özellikle de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve tabi başlarda da özellikle sahabe ibadete çokça önem veriyorlardı. Çok yönelmişlerdi. Ayakları şişene kadar, bazı geceleri takriben sabahlara kadar hiç uyumadan ibadetle geçirmeye başlamışlardı. İlk 3 sene içerisinde çok fazla ibadet ediyorlardı. Çünkü onları çok zor bir süreç artık bekliyordu. Evet, genel anlamda tabii onlara itiraz ederken müşrikler şu noktalarda onlara çokça itiraz etmeye başladılar. Dediğim gibi önce sözlü olarak itirazlar, eziyetler, münakaşalar başladı. Daha sonra fiili eziyetlere başladılar. Özellikle şu nokta üzerinde durdular. Dediler ki siz bütün bu tapmış olduğumuz ilahların batıl ilah olduğunu iddia ediyorsunuz. Tek bir ilaha tapmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Çünkü biz bu putlara taparken, evet bunlar da Allah gibi haşa yaratır, kainatı evirip çevirir. Allah gibi büyük türler, yüce diller değil. Bunlar sadece vasıtadırlar. Bizim ibadetimiz direkt Allah'a yapılsa olmaz diyorlar. Aracılar olması gerekiyor. Bu aracılar bizim ibadetlerimizi Allah'a ulaştıracaklar. Böylece Allah katında bizim ibadetimiz kabul olacak. Çünkü bu günahkar halimizle, bu kötü halimizle bizim ibadetimiz Allah'a arz edilmez. Ancak bu salih insanlar, bu salih zatlar, bu aracılar bizim ibadetlerimizi ancak Ne yapacağız? Onlara yapacağız. Onlar da bizim ibadetlerimizi Allah'a ulaştıracaklar, aracı olacaklar. Bu noktada özellikle karşı duruyorlardı, direniyorlardı. Ve ayetlerde geçiyor Allahu Teala özellikle bu sözlerine binaen "Vele inseltehum men halaka's semawati vel ard la yekulunna Allah." Onlara sorsan yerleri ve gökleri kim yarattı dersen derler ki muhakkak ki Allah yarattı. Yani onlar Allah'a iman ediyorlardı. Yerleri gökleri yaratan Allah'ın olduğuna iman ediyorlardı. قُلِ الْحَمْدُ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah'a hamd et. Onların çoğu bilmezler. Madem eğer ki yerleri gökleri Allah-u Teala yaratmışsa o zaman niçin ibadetinizi sadece yerleri gökleri yaratan Allah'a has kılmıyorsunuz? أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ İyi bilin ki sadece din sırf din yani halis olan din Allah'adır. Din sadece Allah'a yapılması lazım. İbadet sadece Allah'a yapılması lazım. Allah'tan başka ilahlar nedir? Yanlıştır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِي اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَارِبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Ve Allah'ın dışında diyorlar bu edinmiş olduğumuz ilahlar bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz diyorlardı. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ Onlardan bir uyarıcının gelmesi noktasında şaşkına döndüler. Böyle bir şey olamaz dediler. Yani onlar diyorlardı eğer ki bir uyarıcı gelse melek olması lazım. Yani beşer olmaması lazım. İşte çok olağanüstü bir halleri olması lazım. Tabii bunlar hepsi bahane. Yani sırf kabul etmemek için tabii bunlar bahaneydi. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا sahirun kezzab kafir olanlar dediler ki bu yalancı bir sihirbazdır. Haşa hem sihirbaz hem de yalancı dediler Peygamber Efendimize Aleyhissalatu vesselam. Düne kadar Muhammedul Emin olan bir kimse 40 senedir hiç yalanına şahit olmamışlar. Sürekli doğruluğunu görmüşler ama menfaatlerine dokunuyor diye yani nefislerine ağır geliyor diye ne yaptılar? Bir anda hemen Resulullah Efendimiz'e karşı tepkilerini değiştirdiler ve haşa bir anda onu yalancı yaptılar. Kezzab haşa. Ve sihirbaz dediler. اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا Bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı? اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبٌ Ve bu çok acayip bir şeydir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Tek bir ilah olamaz. Muhakkak ki arada ilahlar olması gerekiyor. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ Onların ileri gelenleri, yani küfrün başını çekenler, o zamanın tabi tağutları, o zamanın küfrün imamları, ileri gelenleri, tabi her zaman kendi dinlerini, kendi sistemlerini korumak isterler. Günümüzde de tağutlar, işte küfrün elebaşları, nasıl ki kendi küfür davalarını, onlar müdafaa ediyorlarsa işte dininize yani daha doğrusu sisteminize sahip çıkın, cumhuriyetinize sahip çıkın, demokrasinize sahip çıkın, laikliğe sahip çıkın, işte ilkelerinize sahip çıkın diye. Hani özellikle elebaşları hemen tutuşup bu noktalarda duruyorlarsa o zamanki müşrikler de hemen kavimlerini uyarmaya başladılar. Sakın sakın ha bu adama tabi olmayın, dininizi, sisteminizi, yolunuzu. Rejiminizi sakın terk etmeyin. اَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى أَلِهَتِكُمْ İlahlarınız üzerinde sabredin ve bu yol üzere devam edin. Atalarınızın izinden devam edin. Günümüzde işte atalarının izinden gidenlerin olduğu gibi. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاتِ İşte sizden istenen de budur. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ Biz böyle bir şeyi yani son dinlerde böyle bir şeyi de biz işitmedik. Bize böyle bir bilgi de gelmedi. İn hâzâ illâ ihtilâk ve bu sadece uydurulmuş olan bir şeydir. Haşa İslam'ı böyle karalamaya başladılar. Evet. Allah-u Teala bol bol ayetlerinde artık müşriklerin işte kendi batıl inançlarında nasıl işte direndiklerini, kendi dinlerine sahip çıktıklarını ve hak olan dine nasıl baş kaldırdıklarını uzun uzun tabi ayetleriyle anlatıyor. Tabi özellikle yani müşriklerin böyle bir şeye karşı durmaları daha önce de beyan ettiğim gibi baktılar ki bu din, bu tevhid direkt hayatlarını değiştirecek. Yani bu din günümüzün mürciyelerinin anlattığı gibi ya da mesela özellikle Nur cemaatinin ya da Tebliğ cemaatinin anlattığı gibi ya sadece namazınızı kılın, zekatınızı verin, işte tesbihatınızı çekin, kimseye zarar vermeyin, kalbinizi temiz tutun şeklinde olmuş olsaydı kesinlikle karışmazlardı. İstediğiniz kadar ibadet edin, neye tabi oluyorsunuz olun diye karışmazlardı, eziyet etmezlerdi. Ama baktılar ki tamamıyla sistemi kabul etmiyor. Mekke'de var olan sistem kabul edilmiyor. Yönetim biçimini reddediyor. Dinlerini, inançlarını tamamıyla reddediyor. Hayatlarının değişmesi gerektiğini emrediyor. Yani hayatları baştan sona değişecekti. Her şey allak bullak olacaktı. Getirmiş olduğu dinin siyasetlerine karıştığını, işte eğitimlerine karıştığını, ekonomilerine, ticaretlerine karıştığını, evlerine karıştığını, evlenmeye, boşanmaya, her türlü işte savaşlara, barışlara, bütün her şeye karıştığını görünce dediler ki hayır, biz böyle bir dini kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. Gerçek dini beyan ettiği zaman aleyhissalatü vesselam karşı durdular. Ama dinin sadece bir bölümünü beyan etmiş olsaydı aleyhissalatü vesselam, işte kimseye zarar vermeyin, kalbinizi temiz tutun, iyi olun, iyilik yapın, kötülükten uzak durun şeklinde olmuş olsaydı kesinlikle bu itirazı yapmazlardı. Bu da gösteriyor ki bu din ilk tebliğ edilirken kardeşler, ilk anlatılırken tevhidden başlamamız gerekiyor. Davet götürdüğümüz zaman tevhidden başlamamız gerekiyor. Önce Allah'ı tanıtmamız lazım. Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? O Allah'ın sıfatları nedir Celle Celaluhu? Ve Allah-u Teala'nın dışında ibadet edilen sahte ilahlar, sahte Rabler, sahte tağutlar, bunların batıllığı, bunların küfrü, bunların yanlışlığı, İslam dininin dışındaki işte sistemlerin, dinlerin ve sistemlerin tamamıyla batıl ve yanlış olduğu, zulüm olduğu, İslam dininin hak bir din olduğu, adalet dini olduğu, en mükemmel bir sistem olduğu şeklinde başlayacağız ve namazla, oruçla, haram ve helal ve böyle aşağıya doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü dinimiz bu şekilde başlamıştır. İmam Malik'in dediği gibi لَا يَصْلِحُ آخِرُ هَذِي الْاُمَّ اِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ اَوَّلُهَا. Bu ümmetin evveli nasıl ıslah olduysa, düzeldiyse sonu da bu şekilde ancak ıslah olur. Yani bozulduktan sonra ancak evvelkilerin yaptığı gibi siz de düzeltebilirsiniz. Yani tevhidi haykırmakla, anlatmakla, beyan etmekle, olacak olan eziyetlere sabretmekle, katlanmakla ve tabi ileriki merhalelerde de cihat farz kılındı. İleride de Müslümanlar güçlü olduğu zaman da tabi cihat da hayatlarının bir parçası olması lazım. Bu dine tamamıyla bir fedakarlık yapıp işte her şeylerini feda etmekle ancak bu şekilde İslam hakim olur. Yoksa İslam particilerin iddia ettiği gibi parti yoluyla, seçimler yoluyla işte devlete girip onların şirk meclislerine girip oradan İslam'a hakim kalacağız diye kesinlikle parti yoluyla gelmeyeceğini ya da işte tarikatların yaptığı gibi işte siz sadece nefislerinizi arındırın, takvalı olun, her şey ıslah olur, düzelir şeklinde olmayacağını ya da işte direkt hemen askeri bir inkılap, bir darbe yapıp hiç tebliğ etmeden, anlatmadan Allah'ın dini için yani uğraşmadan sadece böyle siyasi inkılaplarla hemen baş kaldırıp savaşmayla da gelmeyeceğini, çünkü bunun bir süreci var. Davet ve davetin akabinde artık imkan oluştuğu zaman cihada dönüşüyor mesela. Yani bu davet yapılmadığı zaman kesinlikle cihat da zaten meydana gelemez, olmaz zaten. Ve buna benzer yani bu İslam'ı hakim kılma şeyleri vardır biliyorsunuz. Yani hemen hemen her bir cemaat bir yönden almıştır ve bir yöne meyletmiştir. İşte birileri diyor ki sadece akidenizi düzeltirseniz tamam İslam gelir. Birileri diyor işte parti kurarsanız İslam gelir. Birileri mesela Hizbut Tahrir sürekli hilafetten bahsederseniz İslam gelir. Birileri direkt devrim, inkılap işte hemen baş kaldırıp silahlı mücadeleye girersek İslam gelir. Herkesin bir iddiası var, herkes bir şeylerle uğraşıyor ama senelerdir tabii İslam gelmiyor. İslam tabi bir bütündür. Sadece bir parçasını, bir tarafını alıp diğer parçalarını, diğer taraflarını terk edersek İslam kesinlikle hakim olmaz. O sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sahabenin hayatı çok iyi tetkik edilmesi lazım, öğrenilmesi lazım. Onlar Allah'ın bu dinini nasıl hakim kıldılar, neler yaptılar? Bizler de onlar gibi davranırsak o zaman inşallah İslam bir daha hakim olacaktır. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor: اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Bir kavim kendi nefislerini değiştirmedikleri müddetçe Allah-u Teala o kavmi de değiştirmez. Aynı zihniyet, aynı yapı olduğu müddetçe kesinlikle değişmez. Böyle gökten hemen inip değişmez mesela. Ancak insanlar değişecek, nefislerindekini değiştirecekler. Kendilerini terbiye edecekler, ıslah edecekler. Allah'a teslim olacaklar ki Allah'ın yardımı insin. Bakın misal verin, mesela Suriye'de 5 senedir çok büyük bir yani mücadeleyle cihat vardır. Savaş vardır. Yani hemen ilk günden değişti mi? Hemen işte cihat olur olmaz hemen İslam geldi mi? Yok, daha Allah-u Alem bunun yani yolu ne kadar daha devam edecek? Allah-u Alem. Afganistan'a bakın, neredeyse 40 senedir durmadan savaş var. Güçleniyorlar, biraz zayıflıyorlar, bir daha güçleniyorlar. Mücadele işte, Müslümanlar bir toprağı alıyor, kafirler saldırıyor, alıyorlar. Bir daha böyle mücadeleyle yani 30-40 senedir şehitler takdim ediliyor, kanlar dökülüyor, mücadeleler veriliyor, çok şey, büyük şeyler feda ediliyor. Tabi Allah'ın dini de yani kolay değildir. Ve Allah'ın dininin hakim olması da böyle şipşak olacak olan bir şey değildir kesinlikle. Nefisler değişecek, o ehil olan insanlar yetişecek, bu din için fedakarlık yapacaklar. Yeri gelecek hicret edecekler, mallarını, evlatlarını, kendi nefislerini feda edecekler. Cihada da gidecekler, davet edecekler, bu dinin sıkıntılarını çekecekler. Ondan sonra Allah-u Teala zaferini indirecektir. Tabi bir sürü iptiladan da geçirecektir. İnşallah gelecek siyerde yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile sahabeler neler neler çektiler. Ne işkenceler gördüler, ne kadar aç kaldılar, ne kadar sahabelerden şehit olan, yaralanan, işte işkence gören oldu. Bunlara da inşallah geleceğiz. Yani bu çileler çekilmeden İslam hakim olmaz. Özellikle bu parti yoluyla İslam'ı hakim kılmaya çalışan insanlar tamamıyla aldanıyor ve aldatıyorlar. Yani tağut hiç kabul eder mi? Hem yani makam arabası versin, hem kendi meclisinde otursun, maaş versin, bütün imkanları sersin ve bu şekilde şeriat hakim olsun, küfür düzeni yıkılsın, yok olsun. Böyle bir şey kabul eder mi? Çünkü onlar büyük mücadele verip, kanlar dökerekten İslam'ı şey yaptılar, kaldırdılar, kendi küfür sistemlerini hakim kıldılar. Bu sistemi de bu şekilde teslim etmezler yani. O sebeple yani bu aldanmadan başka bir şey değildir. Aldanma ve aldatmadan başka bir şey değildir. İstiyorlar ki şirke bulaştırsınlar, onlar gibi yapsınlar. Ve böylece tağutun ömrü devam edip gitsin ve ona bir meşruiyet kazandırsınlar. Ya işte tağut da namaz kılıyor. Onun işte koruyan ekibi de namaz kılıyor. Bak la ilahe illallah diyorlar, namaz kılıyorlar işte. İyiler, temizler, şudur budur diye aslında tağutun ömrünün uzatılmasıdır, başka bir şey değildir. İkinci nokta, ahiret gününü inkar ediyorlardı müşrikler. Bu nokta üzerinde de çokça durdular. Dediler ki yani sen nereden çıkarıyorsun, işte insanlar öldükten sonra dirilecekler, hesap verecekler, amelleri tartılacak. Müşriklerde genel anlamda o inanç hakimdi. Ahiret inancı yok olmuştu. O sebeple dikkat ettiyseniz Kur'an-ı Kerim'de tevhid ve ahiret inancı özellikle bu nokta üzerinde çokça durulmuştur Mekke döneminde. Çünkü ahiret inancı da çok önemli. Kişide ahiret inancı olursa hayatı da düzene girer. Bizde de böyle ahiret inancımız ne kadar kuvvetli olursa o kadar İslam'ımız güzel olur. Biz her zaman gözümüzün önünde işte cennetin, cehennemin var olduğunu, İşte bir mizan olacağını, bir gün gelecek bütün yapmış olduğumuz amellerimizin mizanda tartılacağını, hesaba çekileceğimizi, sırat köprüsünden, cehennemin üzerine kurulmuş olan sırat köprüsünden geçeceğimizi, işte haşir mahşer yani insanların dirilip bütün yapmış oldukları her şeyden hesaba çekileceklerini, biz ne kadar göz önünde bulundurursak o kadar hayatımız düzene girer. O sebeple bunun iyice kalplere yerleşmesi ve
anlatırken de karşı tarafın kalplerine yerleştirilmesi gerekiyor. Yoksa sadece mücerred bir bilgi gibi olur, amel edilmeyen bir bilgi. O sebeple selef diyorlar ki biz size şaşırıyoruz. Yani sonradan gelen takvasına dikkat etmeyen, cennete iman ediyorsunuz ama cennet için hazırlık yapmıyorsunuz. Cehenneme iman ediyorsunuz ama cehennemden de korkmuyorsunuz. Kahkahalarla gülüyorsunuz. Gaflet içinde yatıyorsunuz. Bu nasıl cennet talipleri? Bunlar nasıl insanlar ki cehennemden korkmuyorlar? Yani takvadan uzak gördükleri insanlara böyle söylüyorlardı. Senin inancın var mı ya? Cennete, cehenneme iman ediyor musun? Bu nasıl bir yaşantı? Nasıl bir hal? Evet, müşrikler inanmıyorlardı genel anlamda. İnananlar çok azdı. Ve şöyle diyorlardı. وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُثِينَ. Bu sadece dünya hayatımızdır ve biz geri gönderilmeyeceğiz, diriltilmeyeceğiz. Tıpkı bugün bazıların fikrine yerleştiği gibi, ya yaşa hayatını, zevkine bak, sefana bak. Dünyaya bir kere gelinir, her zaman mı geleceğiz? Lezzetlerine bak, zevkine bak. Haşa, bu ahirete iman etmeyenlerin sözüdür. Biz buraya zevk-ü sefa sürmeye gelmedik ki. Biz dünyaya ibadet etmeye, Allah'a itaat etmeye geldik. Ama ahirete iman etmeyenler ne kadar bu lezzetlerinden faydalanırsak, ne kadar istifade edersek bizim için kârdır. O sebeple Allah-u Teala diyor, onlar hayvanların yediği gibi yiyip içerler diyor. Aynen hayvanlar, hani nasıl ki işte bütün fikirleri, amelleri hep böyle işte karınlarını doyurmak ve işte ilişkiye girmek öbür hayvanlarla, bu kafirlerin de diyor misali de aynen böyledir. Sadece dünya lezzetleri, dünyanın işte zevkleri, bunları tatmin etme peşinde koşturuyorlar. Ve Ubey ibn-i Halef denen müşriklerin ileri geleni Resulullah Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselama. Dalga geçer şekilde işte çürümüş bir kemik bulmuş, getirmiş ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ufaltmaya başlıyor. Ve havada ufaltınca diyor ki, bizim öldükten sonra, kemiklerimiz çürüdükten sonra ve şu şekilde ufalandıktan sonra, toz haline geldikten sonra nasıl dirileceğiz diye dalga geçmeye, itiraz etmeye gelmiş. Zannediyor ki Allah-u Teala haşa kadir değildir bu ahmak adam. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, sen Allah'ın bunu dirilteceğini mi iddia ediyorsun? Deyince aleyhissalatü vesselam dedi ki, naam, evet, ben bunu iddia ediyorum, bunu söylüyorum. Yumituka Allahu Teala, Allah seni öldürecek. Thumma yeb'atuka, sonra seni diriltecek. Thumma yahşuruka ilennar, ve sonra Allah seni cehennemde haşredecek, toplayacak. Dedi aleyhissalatü vesselam ona. Ve şu ayetler indi. Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfatin fe iza huwa khasimun mubin. İnsanoğlu görmüyor mu ki onu bir nutfeden, yani bir meni zerresinden yarattık. Ve düşman kesilmiş bizlere. Yani kendi haline baksın, biz onu yani gözle belki görülmeyecek bir zerre, zerrecik yani meniden onu yarattık. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Diyor, bizlere misal verdi ve kendi yaratılışını unuttu. İşte bu kemikler çürüdükten sonra bizi Allah nasıl diriltecek? Yani ey ahmak adam, sen düşünmez misin? Sen daha yokken Allah seni yarattı. Yani sen öldükten sonra bir daha seni diriltmek çok daha kolaydır. Aslen sen hiç yokken sıfırdan bir şeyi başlatmak mı daha kolay, yoksa olmuş sonra biraz bozulmuş bir daha onu yapmak mı daha kolay? Evet. قَالَ مَنْ يُحِيلَ اِذَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. O müşrik adam dedi ki, işte bu çürümüş kemikler çürüdükten sonra kim onları diriltecek? قُلْ يُحِيَهَ الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٌ. De ki, ilk onları yaratan ki zat onları bir daha diriltecektir. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. O her yaratılışı da bilmektedir. Evet. Ve tabi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala özellikle müşriklere işte insanların nasıl dirileceğini çokça misaller vererek anlatmaya çalışmış. Özellikle de şu misalleri çokça vermiştir. İşte gökyüzünden yağmur yağdıktan sonra yeryüzü, işte ölmüş olan, kupkuru olmuş olan yeryüzünün nasıl işte canlandığı, semere verdiği, öldükten sonra nasıl dirildiği. görülüyorsa insanoğlu da bu şekilde öldükten sonra çok rahat bir şekilde dirileceğini Allah-u Teala ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim birçok yerinde vurguluyor, insanoğluna beyan ediyor. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaptıkları itirazlardan birisi de dediler ki sen bir beşersin, insansın, bizim gibi insansın, iyi biçiyorsun. Aslen yani gerçekten peygamber olsaydın melek olması lazımdı. Bir insan değil, bir melek olması lazımdı bu gelen bir kimse diye bahanede bulundular sırf iman etmemek için. Niye melek gönderilmedi de insanoğlu gönderildi? Ondan sonra dediler ki işte niye bu peygamber yiyip içiyor, çarşılarda geziyor? وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Nasıl bir peygamber ki yemek yiyip çarşılarda geziyor? Olmaz yani. Peygamber dedin mi yemeyecek, içmeyecek melek gibi. Bunlar hepsi bahaneler. İşte dediler ki yok, eğer tamam bir beşere gelecekse niçin zengin olan, makamı olan, güçlü olan bir insana gelmedi? İki bölgeden herhangi bir adama. Ayette وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Bu iki beldeden büyük o adama indirilmesi gerekmez miydi bu Kur'an-ı Kerim? O da El-Velid ibn-i Mughire Mekke'de. Velid ibn-i Mughire müşriklerin ileri gelenlerindendi. Yani ya böyle bir insana inecekti, lider konumunda, güçlü, işte zengin. Ya da işte Taif'te olan Urve ibn-i Mes'ud-el-Thakafi adında, yani oranın, yani Taif bölgesinin ileri geleni, zengini, güçlü adamı. Ancak böyle birine gelmesi lazımdı. İşte Muhammed denen zamanında çobanlık yapmış, fakirlik geçirmiş, yetim büyümüş böyle bir insana geldi. Biz kabul etmeyiz. Yani günümüzde de dikkatliyseniz bu makama işte tapanlar, makam sahibi birisi bir şey söylerse ha işte belki kabul ederiz. Ama yani normal sıradan birisi ise kibirlenip kabul etmiyorlar. Aynı eski müşriklerin adeti. Haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e deli iftirasında bulundular. وَقَالُوا يَا اَيُّوَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Ey kendisine zikir indirilen sen, haşa sen delisin dediler. Yani sürekli akıllı, en akıllımız işte dedikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesaplarına gelmeyince haşa bir anda onların gözünde deli oldu. Bir anda onu kâhin ve şair demeye başladılar. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ. Sen hatırlat, öğüt versen, Rabbinin nimetine karşı ne kahinsin ne de delisin. اَمْ يَقُلُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. Yoksa onlar şair mi diyorlar? Ve biz onun hakkında felaketleri bekliyoruz. Yani ölümünü bekliyoruz ki kurtulacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada işte kahin olduğu, haşa deli olduğu, şair olduğu iftirasında bulunuyorlar. Tabi kehanet gaybtan haber vermedir. Haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zerre kadar yani böyle bir şey girmediğini, kehaneti öğrenmediğini, böyle bir şey biliyorlardı, yani yapmadığını biliyorlardı. İşte okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle şiir olmayacağını, çünkü şiiri çok iyi biliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü boyunca hiç şiir okumadığı, şiirle hiç arasının olmadığını da biliyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hasleti de vardı. Hiç şiirle arası yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir manzume böyle dizse bir şiir okusa beceremiyordu. Yani böyle bir kabiliyeti yoktu Aleyhisselatü Vesselam'ın. Şiir yapma, şiir okuma kabiliyeti yoktu Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl ümmiyse şiirle de bir alakası yoktu. Bunu da çok iyi biliyorlardı. Ve bu Kur'an ayetlerinin de şiire kesinlikle benzemediğini de çok iyi anlıyorlardı, fakat sırf Allah'ın dininden alıkoymak için. Sihirbaz dediler. Nasıl sihirbaz oluyor? İşte kadınla kocayı birbirinden ayırıyor. Babayla oğlu birbirinden ayırıyor. Bu sihirdir. Ne alakası var? Yani inanç meselesi. İnanç girdi mi tabii ki ayrılacak. Böyle uydurmalarla dediler ki işte sihirbazdır. Bu şekilde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini karalamak için her tarafta kötüleme kampanyası başlattılar. Tabi günümüzde de Müslümanlara bu gibi hakaretler olduğu zaman sabretmesi lazım, direnmesi lazım. Kesinlikle bu gibi şeylere yani takılmaması lazım. Her türlü hakaret olabilir Müslümana. Tevhidi haykıran, anlatan Müslümana işte gerici, yobaz, işte aklı kıt, bizi işte eski devirlere götürmeye çalışıyor. Bunlar işte teknolojiden anlamaz, bunlar şudur, bunlar budur diye her türlü hakareti yaparlarsa da kesinlikle yani şey etmemek lazım, yılmamak lazım. Bizden çok daha hayırlı olan peygamberler ve bütün insanların en hayırlısı olan Resulullah Efendimiz'e bile, Aleyhisselatü Vesselam'a bile neler neler söylemişler. Evet. Beşincisi kardeşler, Mekke döneminde özellikle işte onlar ehli kitap olmadığı için, yani Yahudiler, Hristiyanlar gibi işte semavi kitapları yok, hani okusalar biraz ilim öğrenseler belki daveti daha çabuk kabul ederler. Hiç semavi kitap olmayınca bedevilik üzerine kurulmuş olan bir hayat, putperestlik girmiş. Sadece atalardan duyma şeyler. Buna binaen yani İslam'a karşı durma onlarda şiddetliydi yani. O sebeple çok şiddetli bir şekilde İslam'a karşı durmuşlar. Özellikle babalarına, ecdatlarına çok aşırı bağlı olmaları yani kabileciliğin hakim olması sebebiyle de tabi İslam'a aykırı şey yaptılar. İslam'a karşı durdular çünkü kabilecinin çok kuvvetli olduğu yerlerde kolay kolay kabul etmezler. Yani kabile kabul ederse kabul ederiz. Kabile reisi özellikle ne derse olur diye siz biliyorsunuz yani kabilecinin hakim olduğu yerlerde. Bugün mesela Kürt davası mesela işte kabile eğer ki kabile reisi İslam'a yönelse bakıyorsunuz o ırkçılık yani taşıyan kimseler de İslam'a yönelir. Ama İslam'a karşı duruyorsa ona körü körüne tabi olanlar da İslam'a karşı duruyor. Kabile reisi inancı neyse bakıyorsunuz etrafındakiler de ne yapıyor? Ona göre tabi oluyor. Yani genelde kimlerde o milliyetçilik varsa, bu kabilecilik, kavimcilik hakimse, güçlüyse tabi Türklerde de var, Kürtlerde de var, Araplarda da var, Peştularda da var. Yani özellikle kavimciliğin hakim olduğu yerlerde yani hakkı anlatmak İslam'ın böyle yani kabul edilmesi kolay olan bir şey değildir. Çünkü birbirine çok bağlı oluyorlar. Özellikle kabile reisi kabul ederse etrafı da kabul eder. Kabul etmediği zaman taassup körü körüne yani karşı durma görülür. Araplarda da o zaman tabii bu çok kuvvetli olduğu için karşı duruyorlardı. Ehli kitap tabii onlara destek veriyorlardı. Yani müşriklere İslam'a karşı destek veriyorlardı. Siz haklısınız, doğrusunuz, batıldır diye. Onlara destek veriyorlar, moral veriyorlardı ta ki küfürlerinde ısrar etsinler. Onlarda örf adet çok hakimdi. Örf adeti terk etmek onlarda çok ağır bir şeydi. Sıkı sıkıya bağlıydılar. Tabi örf adete bağlı olan kavimler de kolay kolay İslam'a girmiyor. Veyahut da İslam'ın işte her türlü yönünü kabul etmiyorlar. Ve son olarak da özellikle de dünyevi maslahatlarına karşı çok hırslıydılar. Çünkü şundan korkuyorlardı, İslam'a girersek korkarız ki bütün makamımız, elimizden işte menfaatlerimiz, bir sürü şeyimiz yok olacak. İşte makam sahipleri korkuyorlardı. Yani bizim makamımız gidecek, biz işte dünün yetim olanı, işte çobanlık yapmış olan adama tabi olacağız. Onun emrine gireceğiz, tabi nefislere ağır geliyor. İşte putperestliği kullanarak ticaret yapan, işte bu dini kullanarak para kazanan, menfaat peşinde olan kimseler yine kabul etmiyordu. Menfaatler elden gidecek. Çünkü çok büyük menfaatleri vardı. Putları yani Mekke'ye sokmakla öbür kavimlerden kandıraraktan şey yapıyorlardı. Yani günümüzde nasıl ki hani makam, dünya menfaati, parası, işte siyasi çıkarlar, kuvvet ve buna benzer şeyler nasıl ki insana mani oluyorsa İslam'ı kabul etmeme noktasında müşrikler de aynı durumu yaşamışlardı. Bütün bu sebepler İslam'a girmemelerine sebep oluyordu. Yani tabi istisnalar vardı. Yani İslam'a girenler vardı ama genel anlamda onlar reddediyorlardı. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.